6. Kraliyet Başsavcı Yardımcısı. Grand Cours Caddesi'nde Medusa Çeşmesi'nin karşısında Puget tarafından aristokratik mimari şeklinde inşa edilmiş eski evlerden birinde aynı gün aynı saatte bir başka nişan yemeği veriliyordu. Tek fark bu diğer sahnenin oyuncularının halktan insanlar, tayfalar, askerler değil, Marsilya'nın soylu sınıfına mensup kişilerden oluşmasıydı. Aralarında zorba döneminde istifa etmiş yargıçlar, bizim saflarımızdan ayrılıp Konde ordusuna katılan eski subaylar, 5 yıllık bir sürgün hayatının mağdur edeceği, 15 yıllık restorasyon döneminin tanrılaştıracağı bu adama duydukları öfkeyle kendileri yerine parayla tutulmuş 4-5 genci askere gönderen ailelerine rağmen güvensiz bir ortamda yetişen gençler vardı. Masaya oturulmuştu ve sohbet döneminin tutkularıyla 500 yıldır dini nefretlerin siyasi nefretleri beslediği güneye özgü coşkulu, ateşli ve ürkütücü tutkuların hararetiyle sürüp gidiyordu. Dünyanın bir bölümünü eline geçirdikten 120 milyon kişinin farklı dillerde ''Yaşasın Napolyon!'' diye haykırdığını duyduktan sonra Elba Adası'nda 5-6 bin kişilik bir topluluğun hükümdarı olan imparatora artık Fransa'ya dönme ve tahta geçme imkanını sonsuza dek kaybetmiş bir adam gözüyle bakılıyordu. Yargıçlar siyasi başarısızlıklarından, subaylar Moskova ve Leipzig'ten, kadınlar Josephine'le boşanmasından söz ediyorlardı. İmparatorun düşüşüyle değil, cumhuriyetçi ilkelerin yok oluşuyla coşan ve zafer kazanan bu kralcı topluluk adeta hüzünlü bir rüyadan uyandığını ve hayata yeniden başladığını hissediyordu. Saint Louis nişanı takmış bir ihtiyar ayağa kalkıp davetlilerine Kral 18. Louis'in sağlığını içmeyi önerdi. Bu adam Saint Meran markesiydi. Hem Hartwell sürgününü hem de Fransa'nın uzlaştırıcı kralını hatırlatan bu kadeh tokuşturmanın ardından uğultular yükseldi. Kadehler İngiliz usulünce kaldırıldı. Kadınların buketleri çözmeleriyle masa çiçeklerle kaplandı. Bu adeta şiirsel bir coşkuydu. 50 yaşlarında olmasına rağmen soylu tavırları, ince dudakları, soğuk bakışlarıyla hala zarif görünen Saint Meran markizi, bizi ülkemizden kovan terör döneminde bir ekmek parasına satın aldıkları eski şatolarımızda entrika çeviren devrimciler burada olsalardı, yıkılan monarşiye bağlı kaldığımız için gerçek fedakarlığı bizim yaptığımızı, biz servetimizi kaybederken kendilerinin zaferin tadını çıkararak zengin olduklarını, bizim kralımıza sevilen Louis diye hitap edilirken kendi zorbalarının sadece lanetli Napolyon olarak anıldığını kabul edeceklerdi. Öyle değil mi Devilford? Dedi. Sayın Markiz, ne dediğinizi duyamadım. Bağışlayın, sohbete iştirak edemedim. Çocukları rahat bırakın Markiz, diye araya girdi. Az önce kadeh kaldırılmasını öneren ihtiyar. Bu çocuklar evlenecekler ve siyasetten başka şeyler konuşmaları doğaldır. Beni bağışlayın anne, dedi. Sarı saçlı, gözleri sedefli bir akışkanın içinde yüzercesine yumuşacık bakan genç ve güzel bir kız. Sizden bir an için ödünç aldığım Monsieur de Villefort'u geri veriyorum. Monsieur de Villefort, annem size bir şey soruyor. İyi duyamadığım sorusunu tekrarlarsa madama yanıt vermeye hazırım, dedi Monsieur de Villefort. Sizi bağışlıyorum Rene, dedi Markiz. Bu duygusuz yüzde belirmesi şaşkınlığa yol açan sevecen bir gülümsemeyle. Ama ön yargıların esintisi ve ünvanının gereksinimleri karşısında ne kadar çoraklaşmış olursa olsun bir kadının yüreğinde Tanrı'nın bahşettiği annelik sevgisi sayesinde her zaman bereketli ve güleç bir köşe vardır. Sizi bağışlıyorum, Wilford. Bonapartçıların bizim inancımıza, bizim coşkumuza, bizim sadakatimize sahip olmadıklarını söylüyordum. Ah, madam, en azından tüm bunların yerini tutan fanatizmleri var. Napolyon, Batı'nın Muhammed'i. O sıradan ama olağanüstü tutkulu insanlar için sadece bir yasa koyucu ve hükümdar değil, eşitliğin sembolüdür. Eşitlik mi? Diye haykırdı Markiz. Demek Napolyon eşitliğin sembolü. Peki ya Monsieur de Robespierre için ne diyeceksiniz? Sanırım onun yerini Korsikalı'ya vermek için çalışıyorsunuz. Bunun yine bir gasp olduğunu düşünüyorum. Hayır madam, dedi Wilford. Herkese hakkını teslim ediyorum. Robespierre'i 15. Louis Meydanı'ndaki giyotin sehpasına, Napolyon'u Vendôme Meydanı'ndaki sütununun üzerine yerleştiriyorum. Sadece biri eşitliğin düzeyini düşürdü ve diğeri eşitliğin seviyesini yükseltti. Biri kralları giyotine sürükledi, diğeri halkı tahtın seviyesine yükseltti. Tabii ki bu söylediklerim ikisinin de devrimci düzenbazları olmadığı. 9 Termidor'un ve 4 Nisan 1814'ün Fransa için düzenin ve monarşinin dostları tarafından aynı şekilde kutlanmaya layık mutlu günler olmadığı anlamına gelmiyor ama bu, umarım bir daha kalkmamak üzere yere düşmüşken sadık çömezlerin neden hala Napolyon'un peşinden gittiklerini açıklıyor. Ne bekliyordunuz ki Markiz? Napolyon'un tırnağı bile olamayan Cornwall'ın da çömezleri vardı. Söylediklerinizin bir fersah öteden devrim koktuğunun farkında mısınız Wilford? Ama sizi bağışlıyorum. Bir Girodeli'nin oğlundan atalarının düşüncelerinin izlerini taşımaması beklenemez. Wilford'un yüzü birden kızardı. Babam Girodendim adam ama kralın idamı için oy vermedi. Terör döneminde o da sizin gibi sürgüne gönderildi ve babanızın başının düştüğü giyotin sehpasında az kalsın onun da boynu kesilecekti. Evet, dedi. Bu kanlı hatırayla yüzünde tek bir çizgi dahi kırışmamış olan Markiz. Ancak ikisi de birbirlerine taban tabana zıt düşüncelerinden dolayı kara listeye alındılar. Ve bunun kanıtı da tüm ailemin sürgündeki prenslere bağlı kalması. Babanızınsa yeni hükümete destek vermekte gecikmemesi. Zaten yurttaş Northier Girondenken, Kont Northier senatör oldu. Anneciğim, anneciğim, dedi Rene. Bu kötü anılardan söz etmemeyi kararlaştırdığımızı hatırlıyorsunuz. Madam, diye yanıtladı Wilford. Sizden alçak gönüllü davranarak geçmişi unutmanızı isteyen Mademoiselle de Saint-Méran ile hemfikirim. Tanrı'nın iradesinin bile yetersiz kaldığı olayları anmak neye yarar? Tanrı geleceği değiştirebilir ama geçmişi değiştiremez. Biz insanların yapabileceği, yaşananları inkar etmesek de en azından üzerlerine bir çizgi çekmektir. Evet, ben sadece düşüncelerimi değiştirmekle kalmayıp babamın ismini de reddettim. Babam Bonapartçıydı ve belki de hala öyledir ve adı Northier. Ben kralcıyım ve adım Wilford. Bırakın devrimci öz suyu kalıntısı bu yaşlı gövdeyle yok olup gitsin. Sadece bu gövdeden kopamadan ve hatta tam anlamıyla ayrılmak istemeden uzaklaşan Filiz'e dikkat edin. Bravo Wilford, dedi Marki. Bravo, çok güzel yanıtladınız. Ben de Markiz'e hep geçmişi unutmasını öğütledim ama onu bu tutumundan vazgeçiremedim. Umarım daha mutlu olursunuz. Evet haklısınız, dedi Markiz. Geçmişi unutalım. Doğrusu da bu ama en azından Wilford'un gelecekte daha sarsılmaz düşüncelere sahip olmasını bekleyelim. Wilford, sizin için majestelerine kefil olduğumuzu unutmayın. O da bizim düşüncelerimizi dinleyerek geçmişin unutulmasını kabul etti. Ben de ricanızı kırmayıp elini ona doğru uzattı. Bunu unutacağım. Ancak elinize bir entrikacı düşerse, bu entrikacılarla işbirliği içinde olan bir aileden geldiğiniz bilindiği için bütün gözlerin üzerinizde olacağını aklınızdan çıkarmayın. Ne yazık ki madam, dedi Wilford. Mesleğim ve içinde bulunduğumuz bu dönem katı davranmamı gerektiriyor. Ben de öyle davranacağım. Şimdiden kendimi elimden geldiğince savunduğum bazı siyasi suçlamalara maruz kaldım. Ancak bu mesele henüz kapanmadı. Öyle mi düşünüyorsunuz? Diye sordu Markiz. Endişelerim var. Napolyon'un kıyılarımızdan görülebilecek kadar uzaktaki Elba Adası'nda olması yandaşlarının umudunu arttırıyor. Marsilya her gün önemsiz bahanelerle, kralcılarla kavga çıkarmaya çalışan, yarım aylık alan subaylarla dolu. Yüksek ve eğitimli sınıf mensupları arasındaki düellolar, halk arasında cinayetlerin yaygınlaşması bundan kaynaklanıyor. Evet, dedi Monsieur de Saint-Méran'ın eski dostu, Artois Kontu'nun mabeyincisi olan Selvex Kontu. Evet ama bildiğiniz gibi Kutsal İttifak onu başka bir yere nakledecek. Evet, biz Paris'ten dönerken bu konu tartışılıyordu, dedi Monsieur de Saint-Méran. Onu nereye gönderiyorlarmış? Saint Helen'e. Saint Helen mi? Orası da neresi? Diye sordu Markiz. Buradan 2000 fersah uzakta, ekvatorun ötesinde bir ada, diye yanıtladı Kont. Nihayet, Wilford'un dediği gibi böyle bir adamı doğduğu Korsika ile kayınbiraderinin hala hüküm sürdüğü Napoli'nin ortasında oğlu için bir krallık kurmak istediği İtalya'nın karşısındaki bir adada tutmak tam bir çılgınlık. Ne yazık ki, dedi Wilford, 1814 anlaşmasını imzaladık ve onun maddelerine aykırı davranmadan Napolyon'a dokunamayız. Biz de o maddelere aykırı davranırız, dedi Monsieur de Selvax. Kendisi bahtsız Enghien dükünü kurşuna dizdirirken hiç umursadı mı? Evet, dedi Markiz. Durum anlaşıldı. Kutsal İttifak Avrupa'yı Napolyon'dan, Wilford da Marsilya'yı onun yandaşlarından kurtarıyor. Kral ister hüküm sürsün, ister sürmesin. Ama hüküm sürüyorsa yönetimi güçlü ve görevlileri çok katı olmalı. Kötülüğü önlemenin yolu bu. Ne yazık ki, madam, dedi Wilford gülümseyerek, bir kraliyet savcı yardımcısı daima kötülük gerçekleştikten sonra müdahale eder. O zaman da kötülüğü telafi etmeli. Madam, size kötülüğü telafi etmediğimizi, onun intikamını aldığımızı söylemek isterim. Ah, Monsieur de Wilford, dedi Salvax, kontunun kızı, Matmazel de Saint Meran'ın arkadaşı olan genç ve güzel bir kız. Biz Marsilya'dayken önemli bir davayı üstlenmeye çalışın. Bir ağır ceza mahkemesi salonunu hiç görmedim. Çok ilginç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de çok ilginçtir Matmazel, dedi Wilford. Çünkü orada yapmacık trajediler ve hüzünler değil, gerçek dramlar ve kederler yaşanır. Kendi halinde evine dönen bir adam, ailesiyle akşam yemeği yiyip, ertesi gün işine gitmek üzere sakince uyumaya hazırlanacak yerde, karşısında celladı bulduğu hapishaneye düşer. Anlayacağınız gibi, heyecan arayan meraklı kişiler için bundan daha dokunaklı bir sahne olamaz. İçiniz rahat olsun Matmazel, böyle bir davaya bakarsam size haber vereceğim. İçimizi ürpertiyor, sonra da gülüyor, dedi yüzünün rengi solan Rene. Ne yapmamı bekliyordunuz ki? Bu bir düello. Şimdiye kadar 5-6 siyasi ve adli vakada ölüm cezası talep ettim. Bu saatte, karanlıkta benim için bilenen ya da şimdiden bana yönelmiş kaç hançer olduğunu kim bilebilir? Ah tanrım, dedi giderek karamsarlaşan Rene. Ciddi mi söylüyorsunuz? Bundan daha ciddi konuşamam Matmazel, diye devam etti genç savcı, dudaklarındaki gülümsemeyle. Ve Matmazel'in merakını gidermek için izlemek istediği, benim de tutkularımı tatmin etmek için yürüttüğüm o önemli davalar durumu daha ciddileştirecek. Düşmana körü körüne saldıran Napolyon'un askerlerinin bir kurşun sıkarken ya da süngüyle yürürken ne yaptıklarını düşündüklerini mi sanıyorsunuz? Peki şahsi düşmanları sandıkları bir kişiyi öldürürken, hayatlarında görmedikleri bir Rus'u, bir Avustralyalı'yı, bir Macar'ı öldürürkenkinden daha mı düşünceli davranacaklar? Zaten böyle olması gerek. Yoksa mesleğimizin adaletinden şüphe duyulacak. Sanığın öfke dolu bir şimşeğin parıldadığı bakışlarını gördüğümde kendimi güçlü hissedip coşuyorum. Bu artık bir dava olmaktan çıkıp bir çatışmaya dönüşüyor. Onunla mücadele ediyorum. O karşı koydukça daha da yükleniyorum ve çatışma bütün savaşlarda olduğu gibi zaferle ya da bozgunla sonuçlanıyor. İşte bir dava böyle yürür. Tehlike insanı belagatlı kılar. İddianamemin ardından bana gülümseyen bir sanık, etkileyici konuşmadığımı, söylediklerimin yetersiz kaldığını düşündürür. Sanığın suçlu olduğuna inanan bir savcının, suçlunun öne sürdüğü kanıtlar ve hitabet yeteneği karşısında solduğunu, başını öne eğdiğini gördüğünde yaşanacağı gururu düşünün. Öne doğru eğilen o baş kesilecektir. Rene hafif bir çığlık attı. ''İşte konuşmak diye buna denir.'' dedi konuklardan biri. ''İşte yaşadığımız dönem için gerekli bir adam.'' dedi bir başkası. ''Sevgili dostum Wilford, son davanızda muhteşemdiniz.'' dedi bir üçüncüsü. ''Babasını öldüren o adamı hatırlarsınız. Onu cellattan önce siz öldürmüştünüz.'' ''Ah, baba katilleri umurumda değil.'' dedi Rene. ''Hiçbir ceza onların suçlarının bedeli olamaz. Ama zavallı siyasi suçlular için çok üzülüyorum.'' ''Onların işlediği suç daha da beter Rene.'' Zira kral ulusun babasıdır ve kralı devirmek ya da öldürmek 32 milyon kişinin babasını öldürmek demektir. Olsun Monsieur de Wilford, dedi Rene. Size isimlerini vereceğim kişilere hoşgörülü davranacağınıza söz verir misiniz? İçiniz rahat olsun, dedi Wilford en çekici gülümsemesiyle. Sorgulamaları birlikte yapacağız. Sevgili kızım, dedi Markis. Sinek kuşlarınızla, spanyellerinizle, kumaşlarınızla ilgilenin ve müstakbel kocanızın işini yapmasına izin verin. Günümüzde silahlar susuyor, cübbe itibar görüyor. Bu hususta derin anlamlar içeren Latince bir deyiş vardır. Cedant armatoge. Silahların yerini cübbeler alsın, dedi öne doğru eğilen Wilford. Latince konuşmaya cesaret edemiyordum, dedi Markis. ''Ben doktor olmanızı tercih ederdim.'' dedi Rene. ''Yok edici melek, melek olsa da beni hep ürkütmüştür.'' ''İyi yürekli Rene.'' diye mırıldandı. Genç kızı sevgi dolu bir bakışla sarmalayan Wilford. ''Kızım.'' dedi Marki. ''Monsieur de Wilford bu bölgenin ahlaki ve siyasi doktoru olacak. İnan bana bu çok önemli bir rol üstlenmek anlamına gelir.'' ''Ve bu rol babasının oynadığı rolü unutturmanın bir çaresi olacak.'' dedi iflah olmaz Markis. ''Madam.'' diye karşılık verdi Wilford hüzünlü bir gülümsemeyle. size daha önce de babamın geçmişteki yanılgılarından vazgeçtiğini, kilisenin ve düzenin ateşli bir dostu olduğunu, en azından umduğumu söyleme onurunu yaşamıştım. Belki de benden daha sıkı bir kralcıdır, çünkü o bu konumuna tövbe ederek ulaştı. Oysa ben sadece inançlarım nedeniyle kralcı oldum. Ve bu yuvarlak cümlenin ardından Wilford, tıpkı mahkeme salonunda duruşmayı izleyenlerin önünde tumturaklı bir şeyler söylermişçesine sözlerinin etkisini ölçmek üzere masadakilere baktı. ''Evet sevgili Wilford,'' dedi Salvex Kontu. ''İki gün önce bana bir Gironde'nin oğluyla Konde ordusunda bir subayın kızı arasında bu ilginç evlilik hakkında sorular soran kralın bakanına verdiğim yanıtlar onu tatmin etti. 18. Louis bu kaynaştırma sistemini kullanıyor.'' Bunun üzerine sohbetimizi dinlediğinden emin olduğumuz kral lafımızı bölerek bize Wilford dedi. Dikkat ederseniz kral Northier adını ağzına almadı. Tam tersine üzerine basa basa Wilford dedi. Ardından ekledi. Wilford çok önemli mevkilere yükselecek. Beni sayan ve şimdiden olgun davranan bir genç. Saint Meran Markisi'nin ve Markizi'nin onu damat olarak kabul etmelerine çok sevindim. Ve önce davranıp benden izin istemeye gelmeselerdi, onlara bu evliliği ben önerecektim. ''Kral böyle mi söyledi?'' dedi afallayan Wilford. ''Size onun sözlerini aktarıyorum,'' dedi Kont. ''Ve Marki de işten davranırsa, 6 ay önce kızıyla sizin aranızdaki evlilik için danıştığında, kralın kendisine bana söylediklerinin neredeyse aynını söylediğini açıklayacaktır.'' ''Bu doğru,'' dedi Marki. ''Ah, demek her şeyi o saygıdeğer krala borçlu olacağım.'' Ona hizmet etmek için elimden geleni yapacağım. Çok güzel, dedi Markis. Sizi nasıl sevdiğimi anlayın. Şu anda bir entrikacı yakalansa çok iyi ağırlanacaktır. Anneciğim, dedi Rene. Ben Tanrı'ya sizin sözlerinizi kulak asmaması ve Monsieur de Villefort'a küçük hırsızlar, düşkün müflisler ve beceriksiz dolandırıcılar göndermesi için yakarıyorum. Ancak bu şekilde rahat uyuyabilirim. ''Benim migren ve üst deriyi tehlikeye sokan kızamık ve arı sokması gibi rahatsızlıkları tedavi etmemi istiyorsunuz adeta. Beni kralın savcısı olarak görmek istiyorsanız, tam tersine benim için tedavisi doktoru onurlandıran ve korkunç hastalıkları dileyin.'' O sırada kader Wilford'un bu dileğini yerine getirmek için bekliyordu sanki. O an devreye girdi. İçeri giren bir uşak kulağına bir şeyler söyledi. İzin isteyen Wilford biraz sonra geri geldi. Yüzü ışıldıyordu, dudaklarında bir gülümseme vardı. Rene ona aşkla bakıyordu çünkü Wilford'un mavi gözleri, donuk teni ve yüzünü çevreleyen siyah favorileriyle oldukça zarif ve yakışıklı bir gençti. Ve kısa süre için ortadan kayboluşunun nedenini öğrenmeyi bekleyen genç kızın tüm dikkati onun dudaklarına yoğunlaşmıştı. ''Evet matmazel,'' dedi Wilford. ''Az önce kocanızın doktor olmasını istiyordunuz. Esculape'in öğrencileriyle, 1815'te bu deyiş hala kullanılıyordu. En azından zamanımın asla bana ait olmaması gibi bir benzerliğim var. İşte bakın, sizin yanınızdayken hatta nişan yemeğimde bile beni rahat bırakmıyorlar. Sizi hangi nedenle çağırıyorlar Monsieur? Diye sordu genç kız hafif bir endişeyle. Söylendiğine bakılırsa, ne yazık ki hastalığı son aşamasına ulaşmış bir hasta için bu kez durum ciddi, hastalık giyotin sehpasına kadar ilerlemiş. Aman Tanrım! Diye haykırdı yüzü solan Rene. ''Gerçekten mi?'' diye sordu masadakiler hep bir ağızdan. ''Küçük bir Bonapartçı, komplo açığa çıkarılmış gibi görünüyor.'' ''Bu mümkün mü?'' dedi Markiz. ''İşte ihbar mektubu.'' Ve Wilford okudu. ''Sayın Kraliyet Savcısı, tahtın ve kilisenin bir dostu tarafından bu sabah Smirna'dan dönen Faron gemisinin ikinci kaptanı Edmund Dantes'in Napoli'ye ve Portoferraggio'ya uğradığı, Murat tarafından zorbaya bir paket iletmekle ve zorba tarafından Paris Bonapartçılar Komitesi'ne bir mektup iletmekle görevlendirildiği konusunda uyarılıyor. Yakalandığında suçunun kanıtı ele geçirilecektir. Çünkü bu mektup ya üzerinde ya babasının evinde ya da Faron'daki kamerasında bulunacaktır. Ama, dedi Rene, zaten imzasız olan bu mektup size değil, Kraliyet Savcısına yazılmış. Evet ama Kraliyet Savcısı burada değil. Onun yokluğunda mektup sekreterinin eline geçmiş ve o da yetkisi olduğundan mektubu açmış. Bana haber göndermiş ama bana ulaşamayınca yakalama kararı çıkartmış. ''Peki suçlu yakalanmış mı?'' dedi Markiz. ''Yani sanık.'' diye araya girdi Rene. ''Evet madam.'' dedi Wilford. ''Ve Matmazel Rene'ye az önce söyleme onurunu yaşadığım gibi, söz konusu mektup üzerinde ise hastalığı iyice ilerlemiş demektir.'' ''Bu zavallı şimdi nerede?'' diye sordu Rene. ''Benim büromda.'' ''Hadi gidin dostum,'' dedi Marki. ''Bizimle birlikte olmak için görevinizi ihmal etmeyin. Krala hizmet sizi bekliyorsa hemen gitmeniz gerekir.'' ''Ah, Monsieur de Villefort,'' dedi ellerini kavuşturan Rene. ''Hoşgörülü davranın. Bugün nişan günümüz.'' Masanın etrafını dolanan Wilford, genç kızın sandalyesinin arkalığına dayandı. ''Endişenizi gidermek için elimden geleni yapacağım sevgili Rene,'' dedi. ''Ama kanıtlar kesinse ve suçlama doğruysa bu yabani Bonapartçı otu kesmek gerekecek.'' Rene, kesmek sözcüğü karşısında donakaldı. Çünkü kesilmesi gereken bu ot bir baştı. ''Tamam,'' dedi Markiz. ''Bu kıza kulak asmayın, bunlara alışacak.'' Ve Markiz'in uzattığı kırışık eli öperken Rene'ye bakarak gözleriyle şunları söylüyordu. ''Öptüğüm ya da şu an öpmek istediğim el sizin eliniz.'' ''Hazin tesadüfler,'' diye mırıldandı Rene. ''Matmazel,'' dedi Markiz. ''Umutsuz ve çocukça tavırlar sergiliyorsunuz. Size sormak istiyorum. Devletin yazgısı bu duygusal fantezilerinize ve yüreğinizin hassasiyetlerine kalsa halimiz ne olur?'' ''Ah anneciğim,'' diye mırıldandı Rene. ''Bu kral düşmanı için merhamet dilemek gerek Sayın Markiz,'' dedi Wilford. ''Size Kraliyet Başsavcı Yardımcısı görevimi hakkıyla yerine getireceğime, yani çok acımasız davranacağıma dair söz veriyorum.'' Ama savcı yardımcısı bu sözleri söylerken nişanlısına aslında şunları söylemek istediğini ima eden kaçamak bir bakış attı. ''İçiniz rahat olsun Rene, aşkınız hatırına hoşgörülü davranacağım.'' Rene'nin bu bakışa tatlı bir gülümsemeyle karşılık vermesinin ardından Wilford dışarı çıktı. Adeta cenneti yüreğinde taşıyordu.